Dördüncü kanto. Duyularımızdan birine acı ya da zevk egemen olursa, öyle kaptırır ki ruhumuz kendini bu duyguya, artık öteki duyuları tanımaz bile. Ve bu olgu, birden çok ruhumuz olduğuna inananların görüşünü çürütür. Ruhu büyük bir güçle kendisine çeken bir şey görülürse, duyulursa, zaman bir çırpıda akıp gider. Çünkü zamanı algılayan yeti başka, ruhu içeren yeti başkadır. Biri bağımsız, öteki bağımlıdır. Saygıyla dinlerken o ruhu, kendi üstümde de sınadım bunu. Çünkü o ruhların hep birlikte, işte aradığımız şey bu diye bağırdıkları yere geldiğimizde, ben hiçbir şey gözlemeden güneş tam 50 derece yükselmişti. Ruhlar topluluğu bizi bırakıp gitmişti. Önde rehberim, peşinde ben, tırmanmaya koyulduk bir geçitten. Üzümler olgunlaşınca asmaların dibine bağcının çatalla açtığı delik bile daha geniş olurdu bu geçitten. Sanlio'ya gidebilir, Noli'ye inebilir. Bismantova'nın doruğuna tırmanabilir insan ayaklarıyla. Ama burada uçmak gerekiyordu. Bana umut aşılayan, yolumu aydınlatan rehberimin peşinde, büyük tutkunun kanatları ve hızlı telekleriyle kayanın yarığından yukarı çıkarken, yarığın iki yanı üstümüze geliyordu. Ayaklar ellerden yardım istiyordu. Sarp yamacın ucundaki açıklığa ulaşınca dedim ki, ''Usta, hangi yoldan gideceğiz?'' Dedi ki, ''İyi bir kılavuza rastlayıncaya dek peşimden tırmanman gerek. Sakın geri adım atayım deme.'' Öyle yüksekti ki doruk, görünmüyordu gözle. Yokuşa gelince dairenin dörtte birini merkeze bağlayan doğrudan dikti. Yorulmuştum artık. Dedim ki, ''Güzel babam, dön de geri. Gör nasıl geride kaldığımı. Beklemezsen beni.'' O, tepeyi çepeçevre kuşatan üstümüzdeki bir çıkıntıyı gösterdi. ''Oğul, oraya tırmanmaya bak.'' dedi. Bu sözler kamçılamıştı beni. Peşinden tırmanmaya koyuldum ben de. Ve ulaştım çıkıntının üstüne. İkimiz de oraya çöktük. Yüzümüzü geldiğimiz doğu yönüne döndük. Açtığımız yola bakmak güç kaynağı oldu bize. Gözlerimi aşağıya çevirdim önce. Sonra güneşe doğru kaldırdım. Bize soldan vurduğunu görünce şaşırdım. Ozan, ışık selinin bizimle kuzey arasından geçtiğini görünce şaşırdığımı anlamıştı. Kızıla çalan burçlar kuşağı, ayıların daha da yakınında dönerdi, eski yörüngesinden sapmadıkça. Bunun nedenini anlamak için kendini toparla. Siyon'u da, bu dağı da yeryüzünde tasarla. Ufukları bir olsun, yarı küreleri ayrı. Paten'un arabasını sürmeyi beceremediği yolun, bir yerde dağdan, bir yerde kuzeyden yana gittiğine tanık olursun bu durumda. İyi kullanırsan aklını. Dedim ki, haklısın usta. Aklımın ermediği bu noktayı hiç böyle kavramamıştım daha önce. Bilimin ekvator adını verdiği, hep güneşle kış arasında kalan, üst gökteki orta daire, bu dediğin nedenle buradan kuzeye doğru uzaklaşıyor. Oysa Yahudiler onu sıcak bölgede görüyor. Ama ne olur bana söyle, daha ne kadar yolumuz kaldı geriye? Çünkü dağın yüksekliğine gözlerim erişemiyor. Dedi ki, bu dağ öyle bir dağdır ki, başlangıcı çok sarptır. Ama yükseklik arttıkça zorluk azalır. Bu nedenle dağa tırmanış, akıntıya kapılmış bir gemi gibi kolayladığında, yolun sonuna varmış olacaksın. Bekle, yorgunluğunu orada çıkartırsın. Başka bir şey demiyorum, dediğim doğru, biliyorum. Sözlerini yeni bitirmişti ki, yanı başımızda bir ses işitildi. Belki daha önce oturma gereksinimi duyarsın. Bu sesi duyunca ikimiz de geri döndük. Solumuzda koca bir taş gördük. Daha önce dikkatimizi çekmemişti. Oraya doğru yürüdük. Taşın gerisindeki gölgede insanlar vardı. Sere serpe uzanmışlardı. İçlerinden yorgun görünen biri oturmuş, ellerini dolamıştı dizlerine. Başını iki dizinin arasına eğmişti. ''Güzel efendim benim, şu miskine bak, tembellikli kardeş sanki.'' dedim. Bunun üzerine adam bize döndü, yüzünü kaldırıp bizi süzdü. ''Er kişiye benzersin, durma yukarı git.'' dedi. O zaman anladım kim olduğunu. Sıkıntı hala soluğumu zorluyordu. Ama yine de yanına gitmeme engel olmadı. Yanına vardığımda başını kaldırdı. "Güneş'in arabasını soldan sürdüğünü gördün değil mi?" dedi. Ağır davranışları, kırık dökük sözleri gülümsetmişti beni. Dedim ki, "Artık merak etmiyorum başına gelecekleri. Ama burada niçin oturduğunu söyle bana. Birini mi bekliyorsun Belacqua? Yoksa eski huyların mı tepti?" Dedi ki, "Kardeş, yukarı çıkmak neye yarar ki? Tanrı'nın kapıda duran meleği cezamı çekmeme izin vermez ki. Pişmanlık getirmede geciktiğim için, Tanrı'nın bağışladığı bir kişi hayır duası etmedikçe benim için. Yaşadığım süreci güneş kaç kez döndüyse bir o kadar dönmesi gerekiyor çevremde. Bağışlanmamış kişinin duası kabul edilir mi?" Ozan önümde yürümeye koyulmuştu. "Hadi yürü," diyordu. Güneş meridyene değdi değiyor. Kıyıda gece fasın üstünü örtüyor. 5. Kanto. Gölgelerden uzaklaşmış, rehberimi izlemeye başlamıştım ki, arkamdan biri parmağını kaldırıp seslendi. "Şuraya bakın, aşağıdaki adamın sol yanında güneş ışımıyor, üstelik canlıymış gibi yürüyor." Başımı bu sesin geldiği yöne döndüm. Şaşkın şaşkın bana baktıklarını gördüm. Bana bir de kırılan ışığa bakıyorlardı. "Niçin için bunca sıkıldı?" dedi ustam. "Adımların ağırlaştı. Burada söylenenlerden sana ne? Peşimden gel, aldırma denilenlere. Rüzgarda doğuya bel vermeyen sağlam bir kule gibi ol sen. Çünkü düşüncesinin üstüne düşünce yeşerten uzaklaşmış olur ereğinden. İkinci düşünce güçsüz kılar ilkini." "Geldim," demenin dışında ne diyebilirdim ki? Öyle dedim. "Kişiyi kimi kez bağışlatan, o renge bürünen yüzümle." Bu sırada az ötede yamaç yönünde gelenler vardı. Bir ayetten bir ayete miserere okuyorlardı. Bedenimin ışınları engellediğini görünce uzun, boğuk bir O'ya dönüştü ilahiler. İçlerinden ikisi sanki birer ulak gibi bize doğru geldi. "Durumunuz nedir, bilgi verin," dediler. Ustam dedi ki, "Geri dönebilirsiniz. Sizi gönderenlere bunun bedeninin etten kemikten olduğunu söyleyebilirsiniz. Sanırım gölgesini görmek için durdular. Öyleyse gereken yanıtı almış oldular. Saygı gösterirlerse ona kazançlı çıkarlar." Gece başlangıcının tutuşmuş buharlarından, gün batımında dingin havayı yaran Ağustos bulutlarından daha hızlı geri döndü. Haber almaya gelenler. Oraya varınca ötekilerle birlikte dizginden boşanmış gibi bize yöneldiler. "Çok kalabalık üstümüze gelenler," dedi Ozan. "Sana bir şey diyecekler. Bir yandan yürü, bir yandan kulak ver." "Ey içinde doğduğu bedenle mutluluğa yürüyen ruh," diye seslendiler. "Ağır at biraz adımlarını. Bak bakalım, öbür dünyaya haberlerini götürebileceğin tanıdığın biri var mı içimizde? Hey, niçin durmuyorsun? Niçin gitmektesin? Hepimizin yaşamına şiddet son verdi. Hepimiz son dakikamıza dek güneş dedik. Ama göklerin ışığı aydınlatınca bizi pişmanlık getirdik, affa eriştik. Yaşamı, içimizde onu görme isteği tutuşturan Tanrı ile barışık terk ettik." Dedim ki, "Nedenli baksam yüzünüze tanımıyorum hiçbirinizi. Ama elimden sizi hoşnut edebilecek bir şey gelebilirse, ey temiz yürekli ruhlar, söyleyin bana, yerine getireyim. Böyle bir rehberin ardında dünya dünya gezerek aradığım erinç adına." Biri söze girdi. "Gerek yok ant içmene. Araya aşılmaz bir engel girmedikçe sözünü tutacağına inanıyoruz." Ötekilerden önce konuşan ben, "Bir istekte bulunacağım senden. Romagna ile Charles'ın toprakları arasındaki beldeye gidersen, iyiliğini esirgeme benden. Fano halkına söyle, dua etsinler benim için. Büyük günahlarımdan arınabilmem için. Oralıyım ama içinde yaşadığım kanın aktığı derin yaralar, Antenor'un topraklarında açıldı. Oysa kendimi güvencede sanıyordum orada. Canıma kıyan, bana gereğinden fazla kin besleyen bir esteli. Ama Oriaco'da kıstırdığında beni, Miria'ya doğru kaçabilseydim, soluk alınan yerde olurdum hala. Bataklığa doğru koştum oysa. Sazlar, çamurlar engel oldu kaçmama. Yere düştüm. Damarlarındaki kan göl oldu toprakta. Bir başkası dedi ki, seni bu yüksek dağa tırmandıran tutku dilerim gerçekleşir. Benimki de gerçekleşsin. Yardımcı ol bana. Montefeltro'luyum ben. Adım Bonconte. Ne Giovanni ne başkası ilgileniyor benimle. Bu yüzden alnım önümde yürüyorum bunlarla birlikte. Dedim ki, hangi güç, hangi yazgı, Campaldino'nun onca uzağını attı da seni, kimse bilmedi mezarının yerini. Casentino'nun eteğinde diye yanıt verdi. Bir ırmak akar. Arkeano'dur adı. Apenninler'de, Ermo'dan daha yukarıdadır kaynağı. Bu suyun adını yitirdiği yerde, delinmiş boğazımla yürüye yürüye geldiğimde, kana bulamıştım ovayı. Orada gözlerim görmez oldu. Meryem'in adı ağzımdan çıkan son söz oldu. Yere yığıldım. Bedenim yalnız kaldı. Doğruyu söyleyeceğim. Canlılara söyle sen de. Tanrı'nın meleği alınca beni, cehenneminki niçin beni ondan yoksun kıldın diye kükredi. Bir damla gözyaşı uğruna bunun sonsuz yanını alıp götürüyorsun. Ama geri kalanını bilirim ben ne yapacağımı. Havada biriken nemli buharın yükselip de solukla karşılaşınca yağmura dönüştüğünü bilirsin elbette. İşte o da kötülük peşinde koşan isteğini aklına ekleyince yapısından kaynaklanan güçle, rüzgarla sisi yerlerinden oynattı. Gün batınca Prato Magno'dan yüce doruğa, vadinin her yerine sisler kapladı. Öyle yoğunlaştı ki göğün üst katı, suya dönüştü hava katmanı. Yağmur yağdı, çukurlar suyla doldu. Toprak bu suyu ememez oldu. Irmaklara ulaşan sular, hiçbir şeyin durduramayacağı bir hızla ırmakların kralına boşaldı. Kabarmış Arkeano, ağzında buldu buz kesmiş gövdemi. Arno'ya atarken onu, acıya yenik düştüğümde, göğsümde birleştirdiğim ellerimi çözdü. Kıyılarında, dibinde sürükledi beni. Sonra çakılla, çamurla örttü üstümü. İkinci ruhtan sonra üçüncü ruh dedi ki, yeryüzüne dönüp de bu uzun gezinin yorgunluğunu giderince anımsa beni de. Adım Pia. Siena can vermişti bana. Maremma aldı canımı. Parmağıma nikah yüzüğü takan iyi bilir bunları. Altıncı kanto. Zar oyunu sona erince yenilenin içine sıkıntı çöker. Zarlara sarılır yeniden. Bilensin diye. Herkes yeninin peşinden gider. Kimi önde yürür, kimi onu arkasından çeker. Kimi varlığını yanında belli eder. Yenen durmayıp yürürken herkesi dinler. Elini uzattığı çekilip gider. Böylece kurtarmış olur kendini. Bu büyük kalabalıkta benim de durumum böyleydi. Bir o yana, bir bu yana bakıyordum. Sözler vererek kendimi kurtarıyordum. Gıyni de Takko'nun hain elinden ölüm şerbetini içen Arezzo'lu buradaydı. Kaçarken bu olan öteki de vardı. Ellerini uzatmış yalvarıyorlardı. Federico Novella ile baba Marzuco'nun sarsılmazlığını kanıtlayan kisalı. Orso Kont'unu gördüm. Bir de suçu yüzünden değil, dediği gibi kinle haset yüzünden ruhu bedeninden ayrılan Pierre Della Brossia'yı. Daha yeryüzündeyken Brabantlı kadın bir çaresine bakmalı. Yoksa daha da beter bir sürüye verirler onu. Daha çabuk kutsanmak amacıyla kendileri için dualar okunmasını isteyen bu gölgelerden kurtulunca söze girdim. Ey ruhumun ışığı! Duaların Tanrı'nın kararını değiştirmediğini yazıyorsun sen. Oysa bu ruhlar dua ediyor. Boşuna mı umut besliyorlar? Yoksa dediğini iyi anlamadım mı ben? Dedi ki, benim yazdığım ortada. Eğer sağlıklı düşünürsen, bunların umudu da yerinde. Yargının doruğu bel vermez elbette. Çünkü aşk ateşi bir çırpıda borcunu ödetir buraya gelenlere. Benim o yazıyı yazdığım yerde dua kusuru bağışlatmıyordu. Çünkü Tanrı'ya ulaşmıyordu. Bu türden bir kuşkuya düşme. Böyle demedikçe gerçekle usun arasında ışık olacak kişi. Belki anlamışsındır. Beatrice bu kişi. Yukarıda onu göreceksin. Mutluluklar içinde, gülerken bu dağın tepesinde. Dedim ki, usta daha hızlı gidelim mi? Eskisi gibi yorgun değilim şimdi. Bak, uzamaya başladı dağın gölgesi. gün ışıdıkça elimizden geldiğince yol alacağız diye yanıt verdi. Ama durum sandığın gibi değil. Doruğa varmadan önce yamacın gizlediği, senin de artık ışıklarını kırmadığın nesneyi karşında bulacaksın. Bak, şurada bir ruh var, tek başına duruyor. Bize doğru bakıyor. En kısa yolu o gösterecek bize. Ona doğru gittik. Ey Lombardiyalı ruh! Ne yüce, ne küçümseyiciydin. Ne ağır, ne saygın bakıyordu gözlerin. Ağzından tek sözcük çıkmıyordu. Dinlenen bir aslan gibi bize bakıyordu. Yaklaşmamızı aldırmıyordu. Vergilius onun yanına gitti. Tırmanması en kolay yolu göstermesini istedi. Ama o sorulana yanıt vermedi. Düşüncelere dalmış ruh, bunun üzerine bulunduğu yerden ona doğru yöneldi. Ey Mantovalı, Sordello'luyum ben dedi. Senin oralı. Sarıldılar birbirlerine. Ey köle İtalya, acılar ülkesi. Fırtınada kaptansız gemi, taşlarının değil, keraninin ecesi. O soylu ruh duyar duymaz toprağının adını, büyük bir aceleyle atıldı burada, yurttaşının boynuna. Oysa aynı hendeğin, aynı surun kuşattığı senin halkın şu ara savaşmakta. Kardeş kardeşi boğazlamakta. Ey bahtsız, denizlerini, kıyılarını tara. Bak bakalım bağrında barış içinde bir yer var mı? Iustinianus'un dizginleri onarması ne işe yarar? Eğer boş olduktan sonra. Utancın daha az olurdu dizginler olmasaydı. Ey Tanrı'nın dediklerini duyması, bu sözlere uyması, Sezar'ın atına binmesine izin vermesi gereken insanlar. Bakın siz dizginleri ele aldıktan sonra artık mahmuzlanmayan hayvan nasıl da huysuzlaştı. Ey Alman Albert, yüzüstü bıraktın eğrine binmen gereken hayvanı. Yabanileşti hayvan, başıboş kaldı. Yıldızlardan kanının üstüne duyulmadık, görünmedik, haklı bir karar inse de, gözü korksa ardılının bile. Aç gözüydünüz, baban da, sen de. Uzaklara yöneldiniz. İmparatorluk bahçesini küçümsediniz. Gel de Montekileri, Capellittileri, Monaldileri, Filippeşileri gör. Sorumsuz kişi. Kimisi üzgün, kuşkular içinde kimisi. Gel taş yürekli. Gel de soyluların nasıl inlediğini gör. Yaralarını sar onların. Santa Fior'un nasıl güvencede olduğunu gör. Sevgili Sezar, niye bıraktın beni diye gece gündüz inleyen, tek başına gözyaşı döken öksüz Roma'yı gör. Gel de insanların nasıl sevgide birleştiğini gör. Hiçbirimiz acımı uyandırmıyorsa sende, gel de kendi ünün seni yerin dibine geçirsin. Ey yüce Jüpiter, sen ki çarmıha gerildin, yeryüzünde bizim için. Sormama izin ver, başka yere mi çevrildi doğrucu gözlerin? Ya da düşüncenin derininde aklımızın ermediği bir iyilik mi düşünmektesin? Çünkü İtalya'nın kentleri zalimlerle doldu. Partiye giren her serseri, Marshall kesildi hemen. Ey Floransan benim, konu dışı bu sözleri üstüne almayıp sevinebilirsin sen. Çünkü halkın iyi bilir gemisini yürütmeyi. Yürekleri hak bilir birçok kişi. Geç karar verir. Yayı acele gelmeyenler gibi. Oysa adalet ağzından düşmüyor senin halkının. Devlet katında görev istemez çoğu kişi. Ama çağrılmadan çığlıklar atar halkın. Ben hazırım diye. Keyfine bak. Her şeyin yerli yerinde. Para sende, barış sende, akıl sende. Doğru söyleyip söylemediğimi olaylar göstermekte. Eski yasaları koyan, uygarlıklar kuran, Atina ile Lakedemona senin yanında hiç kalır. Çünkü öyle incelikli kararlar alıyorsun ki, Ekim'de büktüğün iplik ulaşmıyor Kasım'ın ortasına. Kendini bildin bileli, kim bilir kaç kez paranı, yasalarını, yöntemini, geleneklerini değiştirdin, yapını yeniledin. Anımsıyorsa belleğin, görüyorsa gözlerin, kuş tüyünde bile rahat edemeyen, oradan oraya dönerek acısıyla pençeleşen bir hasta gibi olduğunu kabul etmelisin.